Ayrım 19, Kurtuluş Projesi, And the Where, sayfa 200. Peki şimdi ne olacak? Rocky gemime dönmemi söyledi, ben de döndüm. Biraz aptal gibi hissediyorum. Şu anda bir sürü farklı deney yapıyor olmam lazım aslında, değil mi? Hava kilidi lombarından bakıyorum. Lambalarım hala tünelin duvarlarında ve bazı değişiklikler olduğunu görebiliyorum. Altılı duvarı artık yok, bayağı yok. Blip ağının gövdesine kadar rahatça görebiliyorum. Ve de geminin gövdesine monte bir gövde robotu var. Uzanıp küçük robot elleriyle bir şeyler yapıyor. Ve evet, robotun elleri kabaca Rocky'nin ellerine benziyor. Üç parmak. Hemen hemen Rocky'nin ellerinin büyüklüğünde. Muhtemelen geminin içinden Nintendo Power Glove gibi bir cihazla kontrol ediliyorlardır. Ulan amma yaşlanmışım. Robot lambalarıma ayrı bir ilgi gösteriyor. Ben olsam ben de gösterirdim. Bunlar uzaylı teknolojisine sahip uzaylı eşyaları. Doğru, sadece lamba olabilirler. Ama karşı taraftaki eridyen dostlarım için bunlar uzaylı lambaları. Muhtemelen tarihlerinin en heyecan verici bilimsel keşfi. Robot kol lambaları Blip Ağa'nın gövdesindeki ufak bir göze koyuyor ve gözün kapağı kapanıyor. Bahse varım, bu lambalar lamba tarihindeki en çok incelenen lambalar olacaklar. Yani bu keşif anını yaşadıkları için mutluyum, fakat benim ışık kaynağım kalmadı şimdi. Arada bir tak sesi duyabiliyorum ama şu anda tünel zifiri karanlık. Bu da başlı başına oldukça ilginç. Ben 40 Eridani'den gelen bir uzaylı değilim ama uzaktan kumandalı bir robot kullanıyor olsam bir yerlerde bir kamera ile ne yaptığımı görebilmek için ışık kaynağına ihtiyaç duyardım. Ama onların buna ihtiyacı yok, ışığa ihtiyaçları yok. Bir dakika, onların görünür spektrumları bizimkinden tamamıyla farklı olabilir. İnsanlar var olan tüm ışık dalga boylarının sadece ufacık bir kısmını görebiliyor. Dünyada en çok bulunan dalga boylarını görecek şekilde evrimleştik. Belki eridyanlar da farklı dalga boylarını görebiliyorlardır. O da şu anda kızılötesi ya da ultraviyole ile iyi aydınlatılmış olabilir ve ben hiçbir şey göremem yine de. Bir robot ama neden? Birkaç dakika önce orada bir canlı vardı. Adamım Rocky. Neden onun yerine bir robot kullanıyorlar? Uzay boşluğu. Muhtemelen tüneldeki tüm havayı boşalttılar. Gemimin gövdesinden bir örnekleri var bunun. Alüminyumdan yapıldığı ve ne kadar kalın olduğu bilgisine sahipler. Belki gemimin dış basınçla başa çıkıp çıkamayacağını bilmiyorlardır. Ya da atmosferleri alüminyumla kötü bir etkileşime giriyordur. O yüzden tüneli havasız tutuyorlardır. Bu yüzden de bir robot kullanmaları gerekiyordur. Kendimi Sherlock Holmes gibi hissediyorum. Hiçbir şey görmedim ve bundan bir sürü sonuç çıkardım. Tamamen tahmine dayalı ve onları kanıtlamaya dair elimde hiçbir kanıt bulunmayan sonuçlar. Ama yine bir sonuç bunlar. Bir lamba daha getirebilirim. Laboratuvarda birkaç tane daha var. Robo Rocky ne yapıyor diye görmek için ışığı oraya tutabilirim. Ama bunu yakında öğreneceğim zaten ve ilginç bir şey olursa bu sırada geminin başka kısmında bulunmak istemiyorum. Tam bunu düşünürken ilginç bir şey oluyor hakikaten. Tak tak tak. Hayır, hiç de ürkütücü değil. Evden 20 ışık yılı uzaktayken birinin kapınızı çalması tamamen normal. Tamam, şimdi bir lambaya ihtiyacım var. Bir lamba almak için seke seke kontrol odasına gidiyorum. Ardından geri dönüyorum. GDF elbisesini giymeye gerek görmeden hava kilidini havayla dolduruyorum. İki kapının manuel güvenlik vanasını çevirip hava kilidinin tüneli havayla doldurmasını sağlıyorum. Tam da beklediğim gibi oluyor. Mühür hala sağlam. Dış kapıyı açıp elimde lambayla içeri süzülüyorum. Altılı duvarı artık yok. Onun yerine tamamen şeffaf bir materyalden inşa edilmiş kare bir duvar var. Ve o duvarın arkasında da Rocky. O bir örümcek. Kocaman bir örümcek. Kaçmak için dönüyorum. Ama mantıklı yanım dizginleri eline alıyor. Sakin, sakin dostlar diyorum kendime. Dönüp karşımdaki manzarayı inceliyorum. Rocky bir insandan küçük. Bir labrador boyutunda. Karapaks'a benzeyen merkezi gövdesinden farklı yönlere doğru 5 bacak çıkıyor. Kabaca bir beşgen şeklinde olan Karapaks 18 inç uzunluğunda ve bunun yarısı kalınlığında. Ne göz görüyorum ne de bir yüz. Her bacağın ortasında bir eklem var. Buna dirsek adını vereceğim. Her bacağın ya da kol mu demeliyim ucunda bir el var. Yani 5 eli var. Her elde de daha önce gördüğüm 3 üçgen parmak var. 5 el de birbirinin aynısı gibi. Bir önü ya da arkası varmış gibi görünmüyor. Beşgenin her yanı simetrik sanırım. Üzerinde kıyafet var, bacakları çıplak. Kayaya benzer bir derisi var ancak Karapaks'ın üzerinde bir kıyafet var. 5 kol deliği olan bir gömleğe benziyor. Kıyafet ne tür bir maddeden yapılmış bilmiyorum. Ama normal insan kıyafetlerine kıyasla daha kalın görünüyor. Mat bir yeşilimsi kahverengi renkte ve düzensiz bir şekilde renklendirilmiş. Gömleğin üst kısmında geniş bir delik var. İnsanların giydiği tişörtlerin de boyundan geçirdiğimiz boşluk gibi. Bu delik Karapaks'tan daha küçük. Demek ki gömleğini yukarıdan aşağı çekip kollarını kol deliklerinden geçirerek giyiyor. Aynı bir insan tişörtü gibi. Ama o yukarıdaki delikten geçecek bir boynu ya da kafası yok. Taş benzeri deriden yukarı doğru çıkan sert görünüşlü bir beşgen var sadece. Tünelin kendi tarafında duvarlarda tutacaklar ve çit örgüleri var. Ellerinin ikisiyle tutacakları tutmuş öylece sarkıyor. Muhtemelen 5 eliniz olunca 0G çok da sıkıntı vermiyordur. Bir iki elinle bulunduğun yere tutun, kalan üçüyle de işini gör. Benim için tünel biraz küçük kalıyor ama onun için tünel ferah. Boştaki koluyla bana el sallıyor, insanlar gibi selam vermenin yolunu öğrendi ve bunu her fırsatta kullanmayı kafasına koymuş gibi. El sallayarak cevap veriyorum, o da tekrar el sallıyor. Başımı iki yana sallıyorum, bu kadar el sallamak yeter. Omuzlarını kullanarak Karapaks'ını ileri geri döndürüyor. Sanırım edebildiği kadarıyla omuz silkti az önce. Ben bu Eridyan ne görürse onu taklit eder oyunundan kendimizi nasıl kurtaracağız diye merak ederken benim yerime bunun cevabını veriyor. Parmağıyla şeffaf duvarı 3 kere tıklatıyor, sonra da parmağını uzatmış bekliyor. Bir şeyi işaret mi ediyor? Gösterdiği yere bakıyorum ve hayda, tünelde süzülen bir şey var, bana bir hediye bırakmışlar. Fark etmediğim için beni kimse suçlayamaz. Karşımda bir uzaylı görmek, tünel duvarındaki cisimleri gözden kaçırmama sebep oldu. Peki diyorum, bakalım bana ne bırakmışsınız? Diyor Rocky. Ağzım bir karış açılıyor. Evet, 0G'deyim. Yine de kendiliğinden oluyor bu. Seslerde bir telaffuz ya da tonlama yoktu. Sadece notalar. Bir balina şarkısı misali. Ama yine de bir balina şarkısından farklıydı. Çünkü aynı anda birden fazla nota vardı. Balina akoru diyelim. Ve bana cevap veriyordu. Bu da duyabildiği anlamına geliyor. Daha da önemlisi sesler benim duyma aralığımdaydı. Notaların kimisi pes, kimisi tizdi. Ama kesinlikle duymuştum. İnsan düşününce apışıp kalmadan edemiyor. O farklı bir gezegenden ve tamamen farklı bir evrimin sonucu. Ama bir şekilde birbiriyle uyumlu ses aralığına sahiptik. Bir de üstüne benim çıkardığım seslerin cevap vermeye değer olduğuna karar vermişti. Bir dil konuşuyorsun diyorum. Sizin bir diliniz nasıl olabilir ki ağzın yok? Diye açıklıyor Rocky. Şimdi mantıklı düşünmek gerekirse medeniyet olmadan uzay gemisi inşa edemezdiniz ve birbirinizle iletişim kuramazken de bir medeniyet yaratamazdınız. Yani tabii ki bir dilleri olacaktı. İletişimin insanlar gibi sesli olması ilginç. Tesadüf mü? Belki değildir. Belki de bu karakteristiğin evrilmesinin en kolay yolu budur. Rocky bana bıraktıkları cisimleri işaret ediyor. Tamam tamam diyorum. Dil meselesi benim ilgimi daha çok çekiyor ve bana kalsa bunu incelemek isterdim. Ama şimdilik Rocky hediyeler hakkında ne düşündüğümü öğrenmek istiyor. Cisimlere doğru süzülüyorum duvara, benim bandımla yapıştırılmışlar. Cisimler bir çift küre, her birinin üzerinde kabartma bir görüntü bulunuyor. Biri Meryem Ana'nın, diğeri ise Blip Ana'nın. Meryem Ana'yı banttan alıyorum, sıcak değil. Aslına bakarsanız tünel artık sıcak değil, ilginç. Belki de benim soğuğu tercih ettiğimi görüp tüneli benim daha rahat edeceğim şekilde ayarlamışlardır. Topun içinden bir tıkırtı geliyor. Kulağımı getirip sallıyorum, yine tıkırtılar. Bağlantı yerini buluyorum. Topun üst ve alt kısımlarını birbirlerine karşı çeviriyorum ve dönüyorlar. Ters şekilde çeviriyorum tabii ki. Onay almak için Rocky'ye bakıyorum. Bir yüzü yok, haliyle bir yüz ifadesi de yok. Orada beni seyrederek süzülüyor. Yani seyrediyor demek de doğru değil, gözleri de yok. Bir dakika ya, benim ne yaptığımı nasıl anlıyor, ne yaptığımı bildiği ortada bana el sallayarak falan cevap verdi. Bir yerde gözleri olmalı. Muhtemelen ben anlamıyorumdur onların göz olduğunu. Dikkatimi küreye geri çeviriyorum, iki kısmını ayırıyorum ve içinde başka daha küçük küreler var, iç geçiriyorum. Bu daha fazla soruya neden oluyor sadece. Ufak boncuklar yukarı doğru süzülüp gözümün önüne kadar geliyorlar. Birbirlerinden ayrı değiller. Küçük ipler de birbirlerine bağlılar. Karmaşık yapılı bir kolye misali. Boncukları elimden geldiğince ayırıyorum. En iyi şöyle tasvir edebilirim. Boncuklu kelepçelere benziyorlar. Ufak bir iplikle birbirlerine bağlanan iplikli boncuktan oluşan iki tane çember. Her çemberde 8 boncuk var. İki çemberi birbirine bağlayan iplikte bir boncuk yok. Bunun böyle olmasının arkasında bir sebep var belli ki. Ne olduğuna dair en ufak bir fikrim yok ama. Belki diğer top, üzerinde Blip Ağa'nın resminin bulunduğu küre duruma biraz olsun ışık tutar. Kelepçeleri havada süzülmeye bırakıp Blip Ağa topunu duvardan koparıyorum. Sallayınca içinden bir sürü tıkırtı duyuyorum. Topu ikiye ayırıyorum ve içinden bir dizi boncuk daha çıkıyor. Kelepçelerin aksine bu topun içinde tek bir çember var ve bu çemberde 8 değil, 7 boncuk var. Ayrıca her birinin ucunda tek bir boncuk bulunan ve çembere bağlı 3 iplik daha var. Ucunda bir şeylerin asılı olduğu bir kolye misali. Topun içinde başka bir şey daha var. Modeli sallıyorum ve bir kolye daha süzülüyor. Baktığımda bu kolyenin az öncekiyle tıpatıp aynı olduğunu görüyorum. Topu salladıkça içinden daha fazla kolye çıkıyor. Her biri bir diğerinin aynısı. Hepsini toplayıp cebime koyuyorum. Bu bana bir şeyi andırıyor diye alnıma vuruyorum. Bu bana neyi andırıyor? Rocky bir pençesiyle Karapaksı'na vuruyor. Benim hareketlerimi taklit ettiğini biliyorum ama bir yandan düşünsene be herif diyormuş gibi geliyor. Böyle bir durumda öğrencilerime neyi tembihlerdim? Neden birden aklıma öğrencilerim geldi ki? Zihnimde sınıfım canlandı, bir anı. Elimde bir molekül modeli tutmuş öğrencilere moleküller. Kelepçeleri tutup Rocky'ye doğru uzatıyorum. Bunlar molekül. Bana kimyayla alakalı bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Ama bir dakika, bunlar epey acayip moleküller. Hiç aklıma yatmıyorlar. Kelepçelere bakıyorum. Hiçbir şey böyle moleküller yaratmaz. 8 atom bir yanda, 8 atom öteki tarafta, onları bağlayan da nedir? Hiç. Bağlantı ipindeki bir boncuk yok ki, iki çemberin ipliklerini birbirine bağlıyor sadece. Atomlar diyorum, boncuklar birer proton. O zaman boncuk çemberleri atom oluyor, bu küçük bağlantılar da kimyasal bağlar. Tamam. Eğer öyleyse kelepçeleri havaya kaldırıp tekrar sayıyorum. O zaman bu her birinde birbirine bağlı olan ve 8 proton bulunan 2 atom, 8 numaralı element oksijen, 2 oksijen O2 ve bu Meryem Ana'nın topundaydı. Kelepçeleri Rocky'ye doğru uzatıyorum. Zeki herif, bu benim atmosferim. Diğer boncuk setlerini alıyorum. O zaman senin atmosferin de her birinin ucuna bir tane proton bulunan 3 atomun bağlı olduğu 7 proton, 3 hidrojene bağlı olan 1 nitrojen, amonyak. Tabii ki amonyak. Siz amonyak soluyorsunuz. Bu bana verdikleri tüm hediyelerdeki yoğun kokuyu açıklıyor, kendi havalarından kalıntılar. Gülümsemem soluyor. Of, siz amonyak mı soluyorsunuz? Bana verdikleri tüm küçük amonyak kolyelerini sayıyorum, sadece bir tane o iki molekülü varken bana 19 amonyak vermişti. Bir süre üzerine düşünüyorum. Ah diyorum, anladım, ne anlatmaya çalıştığını anladım. Uzaylı mevkidaşıma bakıyorum. Benimkinin 29 katı atmosfere sahipsiniz. Vay be! Aklıma gelen iki şey var. Birincisi, eridyanlar aşırı yüksek basınç altında yaşıyorlar. Dünyadaki bir denizde 1000 feet aşağıda yaşamak gibi. İkincisi de ksenonit, inanılmaz bir bileşen. O duvar ne kadar kalın bilmiyorum, yarım inç olabilir mi, belki daha az. Ama görece 28 atmosferi tutuyor. Hem de tüm bunları büyük, güçlendirilmemiş, düz bir panel olarak basınca dayanıklı bir araç için olabilecek en kötü şekil yapıyordu. Hatta gemilerinin tamamı büyük düz panellerden oluşuyordu. Bunun gerilim direnci inanılmaz olmalı. Daha önce gönderdikleri silindirden bir parça kıramamış olmama şaşmamalı. Bizim yaşam alanlarımız uzaktan yakından uyumlu değil. Tünelin diğer tarafında olsam saniyeler içinde can verirdim. Tahminimde o da kendi atmosferinin 29'da biri basınca sahip ve hiç amonyak içermeyen benim atmosferimde çok da rahat edemezdi. Pekala, bir sorun değil bu. Sesimiz var ve birbirimize pandomim yapabiliriz. Bu iletişim için iyi bir başlangıç. Tüm bunları hazmetmek için biraz duruyorum. Bunlar harika şeyler. Yanımda bir uzaylı dostum var ve sohbet ediyoruz. Kendimi tutamıyorum. Sorun şu ki kendimi tutmamıştım da. Üzerime öyle bir yorgunluk çöküyor ki odaklanmakta güçlük çekiyorum. En son uyuyalı 2 gün oldu. Sürekli çok önemli bir şeyler olup durmuştu. Sonsuza dek uyanık kalamam, uyumam gerek. Bir parmağımı kaldırdım, bir saniye bekle hareketi. Umarım geçen seferden hatırlar bunu. O da ellerinden birinin parmağını kaldırıyor. Çabucak gemiye dönüp laboratuvara iniyorum. Duvarda analog bir saat var. Çünkü her laboratuvara bir analog saat gerekir. Biraz zaman alıyor ama saati duvardan söküp koltuğumun altına atıyorum. Ayrıca iş istasyonundaki keçeli kalemi alıyorum. Kumanda odasından geçerek uzaylı tüneline dönüyorum. Rocky hala orada. Dönüşümde biraz canlanmış gibi geliyor gözüme. Bunu nereden bilebilirim? Bilmiyorum. Yerini değiştirdi ve sanki daha dikkat kesilmiş gibi göründü. Ona saati gösteriyorum. Saatin arkasında ayarlama çarkını çeviriyorum. Ona akreple yelkovanın nasıl hareket ettiğini göstermek istiyorum sadece. Eliyle havada bir çember çiziyor. Anladı. Saati 12'ye getiriyorum. Sonra da keçeli kalemle saatin ortasından 12'ye uzun bir çizgi, 2'ye de kısa bir çizgi çiziyorum. Şöyle 8 saatlik bir uyku çekmeyi yeğlerim ama Rocky'yi o kadar bekletmek istemiyorum. 2 saat kestirsem yeter. Saat buraya geldiğinde döneceğim diyorum. Sanki anlamasına yarayacakmış gibi. Bir hareket yapıyor. İki elini öne uzatıp boşluğu kavruyor, sonra da kavradığı boşluğu kendisine doğru çekiyor. Ne? Duvarı tıklatıp saati işaret ediyor, sonra hareketi tekrarlıyor. Saati duvara yaklaştırmamı mı istiyor? Saati yaklaştırıyorum, bu onu heyecanlandırmışa benziyor. Hareketi daha hızlı tekrarlıyor. Saati yaklaştırıyorum, saat şimdi neredeyse duvara dayanacak. Hareketi son bir kez tekrarlıyor ama bu sefer çok daha yavaş bir şekilde. Şu noktada ne istiyor hiçbir fikrim yok. Ben de saati duvara yaslıyorum. Şimdi duvara dayanmış durumda. Ellerini kaldırıp sallıyor. Bu iyiye işaret mi? Tamam. Sanırım 2 saate döneceğimi anladı. Gitmek için dönüyorum ama hemen tık tık tık duyuyorum. Ne var diyorum. Diyor, saate işaret ederek duvardan biraz uzağa süzülmüş, bundan hoşlanmıyor. Tamam diyorum, duvardaki bandı çekip çıkarıyorum, ortadan 2'ye bölüyorum ve saati sağından ve solundan şeffaf duvara yapıştırıyorum. Rocky bir kez daha avuç içleri bana dönük şekilde ellerini sallıyor. Sanırım evet ya da bu hoşuma gitti anlamına geliyor. İnsanın başıyla onaylaması gibi. Tünelden ayrılmak için tekrar dönüyorum ama tık tık tık bir kez daha dönüyorum. Dostum, bırak da uyuyayım ya. Bir parmağını kaldırıyor. Benim işaret dilimi bana karşı kullanıyor. Şimdi benim beklemem gerek. Elden bir şey gelmez. Anladığımı belirtmek için bir parmağımı kaldırıyorum. Gemisine açılan yuvarlak kapıyı açıyor. Bir eridyen için doğru boyutta kapı. İş onların gemisine binmeye gelirse ben o kapıdan ancak sıkışarak geçerim. Kapıyı kapatmadan içeride gözden kayboluyor. Kapının arkasında neler olduğunu görmek için neler vermezdim. Ama hiçbir şey göremiyorum. İçerisi zifiri karanlık. İlginç. Geminin içi tamamıyla karanlık. O kapı muhtemelen hava kilidine gidiyordur. Ama bir hava kilidinin içinde bile ışık olması gerekmez mi? 19. ayrımın sonu. Sayfa 210.